Ayrım 21.
Uşak? Ya evet, siz şirketlerle çalışıyorsunuz. Ne işçi sınıfıyla ne de suçlularla ilgili deneyimleriniz var. Geçinmek için karılarını dövenlere ve yan kesicilere dayanmıyorsunuz. Geçiminizi toplumun efendilerinden sağlıyorsunuz. Ve bir adamı kim besliyorsa beslesin, onun efendisi odur. Evet, siz bir uşaksınız ve hizmet ettiğiniz sermayenin tümünün çıkarlarını geliştirmekle ilgilisiniz. Mr. Morse'un yüzü biraz kızardı. İtiraf edeyim bayım dedi. Bir alçak sosyalist gibi konuşuyorsunuz. İşte o zaman Martin görüşünü bildirdi. Sosyalistlerden nefret ediyor ve korkuyorsunuz. Ama neden? Ne onları ne de öğretilerini biliyorsunuz. Sizin öğretiniz kuşkusuz sosyalistlerinkine benzer görünüyor diye cevapladı Mr. Morse. Ruth kaygıyla birbirine bir diğerine bakarken ve Mrs. Morse efendisinin düşmanlığını kışkırtmayı sağlayacak uygun durum karşısında mutlulukla sevincini gösterirken. Cumhuriyetçilerin aptal olduğunu söylemem ve o özgürlük, eşitlik ve kardeşlik lafını patlatmış balonlar kabul etmem beni sosyalist yapmaz, dedi Martin bir gülümsemeyle. Jefferson'dan ve ona akıl veren o bilim dışı Fransızdan kuşku duymam beni sosyalist yapmaz. İnanın bana Mr. Morse, siz sosyalizme, ona düşman olduğunu açıkça söyleyen benden çok daha yakınsınız. Şimdi şakacılıktan zevk alıyorsunuz oldu diğerini tüm söyleyebildiği. Hiç değil. Tümüyle ciddi konuşuyorum. Siz hala eşitliğe inanıyorsunuz ve gene de şirketlerin işini yapıyorsunuz. Ve şirketler günden güne eşitliği gömmek işiyle uğraşıyorlar. Ve siz bana eşitliği yalanladığım için, sizin onun için yaşadığınız şeyi söylediğim için bana sosyalist diyorsunuz. Cumhuriyetçiler eşitliğin düşmanıdır. Onların çoğu eşitliğe karşı savaş verdiği halde o sözcük slogan olarak dudaklarındadır. Onlar eşitlik uğruna eşitliği yıkarlar. Onlara aptal dememin nedeni budur. Bana gelince ben bir bireyciyim. Ben yarışın hızlı olana, savaşın kuvvetliye ait olduğuna inanırım. Bu benim biyolojiden öğrenmiş olduğum ya da en azından öğrenmiş olduğumu düşündüğüm derstir. Söylediğim gibi ben bir bireyciyim ve bireycilik sosyalizmin kalıtsal ve ebedi düşmanıdır. Ama siz sık sık sosyalist toplantılara gidiyorsunuz, Mr. Morse meydan okudu. Kuşkusuz, aynen bir casusun düşman kamplarına sık sık gitmesi gibi. Düşmanınız hakkında bir şeyi başka nasıl öğrenebilirsiniz? Ayrıca ben onların toplantılarında eğleniyorum. Onlar iyi mücadeleciler ve doğru ya da yanlış kitaplar okumuşlar. Onlardan herhangi biri sosyoloji ve tüm diğer lojiler üzerine ortalama bir sanayiciden çok fazla şey bilir. Evet, ben onların yarım düzine toplantılarında bulundum. Ama bu beni Charlie Hapgood'un nutkunu dinlemenin beni cumhuriyetçi yapmasından daha fazla sosyalist yapmaz. Elimde değil dedi Mr. Morse ama gene de sizin o yöne eğiliminiz olduğuna inanıyorum. Aman tanrım diye düşündü Martin kendi kendine. Neden söz ettiğimi bilmiyor. Bir sözcüğünü bile anlamadı. Eğitim ne işe yarıyor peki? Böylece gelişimi sırasında Martin kendini ekonomik ahlak ya da sınıf ahlakı ile yüz yüze buldu. Ve çok geçmeden bu onun için dehşet verici bir canavar oldu. Kişisel olarak o entelektüel ahlakçıydı ve onu bayağı debdebeden daha çok rahatsız eden şey çevresindeki böyle kişilerin ekonomi, metafizik, duygusallık ve taklitçiliğin görülmemiş bir karmaşası olan bu ahlakiydi. Bu görülmemiş kargaşa karışımının bir örneğiyle daha yakın bir evde karşılaştı. Kız kardeşi Marion, mesleği iyice öğrendikten sonra kendisine bir bisiklet tamircisi açmış olan Alman kökenli çalışkan bir teknisyenle arkadaşlık ediyordu. Adam düşük kaliteli bir marka bisikletin acentalığını da almış olduğundan işleri yolundaydı. Marion nişanlandığını bildirmeden önce kısa bir süre için Martin'in odasına uğramıştı ve bu konukluğu sırasında şakalaşarak Martin'in el falına bakmıştı. Sonraki gelişinde Marion, Hermann von Schmidt'i yakınında getirdi. Martin onları ağırladı ve kız kardeşinin sevgilisinin köylü kafasına ters gelecek kadar rahat ve zarif bir dille her ikisini kutladı. Martin, Marion'un önceki konukluğunu anmak için yazdığı altı kıtalık şiiri yüksek sesle okuması bu kötü izlenimi daha da arttırdı. Falcı adını koymuş olduğu havalı, duyarlı bir tür toplum şiiriydi. Okumayı bitirdiği zaman kız kardeşinin yüzünde hiçbir zevk alma belirtisi olmadığını, bunun yerine gözlerinin kaygıyla nişanlısının üzerine dikildiğini görünce şaşırdı ve Martin kız kardeşinin bakışlarını izleyince o değerli asimetrik surata yayılmış kara ters bir hoşnutsuzluktan başka bir şey görmedi. Olay geçiştirildi, onlar erkenden gittiler. Herhangi bir kadının, işçi sınıfından bile olsa, kendisi üzerine bir şiir yazılmasından hoşlanıp gururlanmamış olması karşısında bir an için kafasının karışmasına karşın Martin olayı tümüyle unuttu. Birkaç akşam sonra Marion tekrar ona konuk geldi. Bu kez yalnızdı. Yapmış olduğu şey için onu kederli bir biçimde azarlayarak hiçbir zaman kaybetmeden konuya girdi. ''Neden Marion?'' diye eleştirdi Martin. ''Sanki akrabalarından ya da en azından kardeşinden utanıyormuş gibi konuşuyorsun.'' Utanıyorum dedi düşünmeden. Martin onun gözlerinde gördüğü onur kırıklığı gözyaşlarıyla afalladı. O duygu her neyse içtendi. Ama Marion benim kendi kız kardeşim hakkında şiir yazmamı o neden kıskansın? O kıskanç değil, diye hıçkırdı. Diyor ki şiir yakışıksız, edepsiz. Martin bir uzun, hafif hayret ıslığı çaldı ve sonra şiiri ortaya çıkarmak üzere gitti ve falcının bir kopyasını getirip okudu. Göremiyorum, dedi sonunda, yazıyı kız kardeşine uzatarak. Kendin oku ve neresi sana edepsizce geliyor bana göster. O öyle söylüyor ve o biliyordur, diye cevapladı. İğrenen bir tavırla yazıyı bir kenara iterek. Ve diyor ki onu yırtmalısın. Hakkında herkesin okuyabileceği böyle şeyler yazılan birini kara olarak alamazmış, diyor. Bu utanç verici bir şey, diyor ve buna katlanmayacak. Şimdi buraya bak Marion. Bu saçmalıktan başka bir şey değil, diye başladı Martin. Sonra ansızın fikrini değiştirdi. Karşısında mutsuz bir kız gördü ve kocasını ya da onu inandırmaya uğraşmanın yararsızlığını anladı ve durum bütünüyle gülünç ve akıl almazca olduğu halde teslim olmak kararına vardı. Pekala, diye bildirdi. Yazıyı yarım düzine parçaya bölüp çöp sepetine atarak. Şiirin yazı makinesiyle yazılmış aslının yine de bir New York dergisinin bürosunda güvende olduğunu bilerek kendini avuttu. Marion ve kocası hiç bilmeyeceklerdi ve eğer o güzel, zararsız şiir yayınlanırsa ne kendisi, ne onlar ve ne de dünya bir şey kaybetmeyecekti. Marion çöp sepetine uzanırken çekindi. Alabilir miyim? Rica etti. Martin başıyla onayladı ve o yazının yırtık parçalarını toplayıp ceketinin cebine tıkıştırırken onu düşünceli bir biçimde süzdü. Marion ona Lizzie Connelly'yi hatırlattı. Gerçi onda Martin'in iki kez görmüş olduğu o diğer işçi sınıfından kıza kıyasla daha az ateş ve debdebeli, gösterişli canlılık vardı ama onlar giyinişleri ve yürüyüşleri ile birer çifttiler, eşit değerdeydiler. Ve Martin onların ikisinin de Mrs. Morse'un misafir odasındaki görünümlerini gözünün önüne getiren hayalinin kaprisiyle içinden eğlenerek gülümsedi. Eğlence söndü ve Martin büyük bir yalnızlığın farkına vardı. Bu kız kardeşi ve Morse'nin konuk odası geçmiş olduğu yolun kilometre taşlarıydı ve onları geride bırakmıştı. Çevresine birkaç kitabına sevgiyle baktı. Ona kalan tüm yoldaşlar anlardı. Ne? Ne dedin? İrkilip şaşkınlıkla sordu. Marion sorusunu ineledi. Neden çalışmıyorum? Martin isteksiz bir kahkaha attı. O senin Herman'ın seninle konuş. Marion kafasını iki yana salladı. Yalan söyleme. Martin emretti ve Marion'ın başına eğişi onu suçlamasını kanıtladı. Pekala, o senin Herman'ına söyle, o kendi işine baksın. Onun arkadaşlık ettiği kız için bir şiir yazdığım zaman bu onun işidir. Ama onun dışında söyleyebileceği öyle bir şey yok. Anlaşıldı? Demek bir yazar olarak başarılı olacağımı düşünmüyorsun ha? Konuşmasını sürdürdü. Sana göre iyi değilim. Düşkünüm ve aileye bir utancım ha? Eğer bir işe girersen çok daha iyi olacağını düşünüyorum, dedi kesinlikle ve Martin onun içtenlikle olduğunu gördü. Herman diyor ki, lanet olsun Herman'a, yumuşak bir biçimde sürdürdü. Benim bilmek istediğim ne zaman evleneceksin? Bir de Herman'ından öğren bakalım, benden bir evlilik armağanı kabul etmene izin lütfeder mi? O gittikten sonra Martin olay üzerinde uzun uzun düşündü ve birkaç kez kahkaha attı. Daracık, küçük yaşamlarını, küçük dar formüllerle yöneten kız kardeşini, onun nişanlısını, kendi sınıfının tüm insanlarını ve Ruth'un sınıfının insanlarını görürken gülüşü acıydı. Bir araya üşüşen ve yaşamlarını birbirlerinin görüşleriyle şekillendiren, onları köleleştiren çocukça formüller nedeniyle yaşamı gerçekten yaşamakta ve birey olmakta başarısız olan sürü yaratıkları. Onların görüntülerini karşısına çağırdı. Bernard Higginbottom, Mr. Butler ile kol kola, Herman von Schmidt, Charlie Hapgood ile yan yana birer birer ve çifter çifter onları yargıladı ve yolladı. Onları kitaplardan öğrenmiş olduğu aklın ve ahlakın ölçüleriyle yargıladı. Boşu boşuna sordu. Büyük ruhlar, büyük adamlar ve kadınlar nerede? Dar odasında düşsel çaresini kabul eden bu kayıtsız, yontulmamış, aptal yetenekler arasında onları bulamadı. Church'ün domuzları için duymuş olduğuna benzer bir nefret duydu onlar için. Sonuncusunu da yolladıktan sonra yalnız olduğunu düşünürken beklenmeyen, çağrılmamış, gecikmiş biri geldi. Martin onu süzdü ve bir zamanlar kendisi olmuş olan o genç kabadayının sert kenarlı şapkasını, köşeli biçilmiş kruveza ceketini ve sallanan omuzlarını gördü. Sen de tüm diğerleri gibiydin genç arkadaş, diye Martin dudak büktü. Senin ahlakın ve senin bilgilerin aynen onlarınki gibiydi. Sen kendini düşünüp davranmadan elbiselerin gibi görüşlerin de hazır alınmalıydı. Davranışların toplumsal beyni tarafından biçimlendiriliyordu. Çetenin horozuydun çünkü diğerleri senin olağanüstü bir şey olduğunu aykırıyordu. Dövüştün ve çeteyi yönettin. Böyle yapmayı sevdiğin için değil ama diğerleri sırtını okşadıkları için. Peynir suratı yendin çünkü teslim olamazdın. Ve teslim olamazdın çünkü sen kısmen bir sınırsız yaban hayvanıydın ve kısmen de çevrendeki herkesin inandığına, erkekliğin ölçüsünün kendi cinsinden yaratıkların beden yapılarını sakatlayarak ve ona zarar verilerek ortaya konulan etobur bir vahşet olduğuna inanıyordun. Hey sen enik, sen hatta diğer erkeklerin kızlarını ellerinden aldın. Bunu kızları istediğin için değil ama çevrendeki kişilerin, senin ahlakını belirleyenlerin iliklerinde bir yaban aygırının, bir erkek fokun dürtüleri olduğu için yaptın. Yıllar geçti. Ne düşünüyorsun bu konuda şimdi? Sanki bir cevap gibi hayal hızlı bir başkalaşıma uğradı. Sert siperlikli şapka, köşeli ceket daha alımlı giysileri yerlerini bırakarak kayboldular. Gözlerdeki sertlik, yüzdeki güçlülük gitti. Ve yüz yola geldi, arındı, güzellik ve bilgiyle söyleşen bir iç yaşamla aydınlandı. Hayal şimdiki Martin'e çok benziyordu. Ve Martin onu süzerken ona aydınlatan öğrenci lambasına dikkat etti. Kitabın başlığına dikkat etti ve okudu. Estetiğin bilimi. Hemen sonra kendisi görüntüye girdi, öğrenci lambasını düzeltti ve kendisi estetiğin bilimini okumayı sürdürdü. 30. Aşklarının açıklanmasına tanıklık eden bir yıl önceki o yazdan kalma güzel günün bir benzeri, güzel bir sonbahar günü Martin yazdığı aşk döngüsünü Ruth'a okudu. Öğleden sonraydı ve önceki sefer olduğu gibi bisikletle tepeler içinde en göze tepeciklerine gitmişlerdi. Ruth onun okuyuşunu zaman zaman zevk arkadaşlarıyla kesmişti ve şimdi el yazmasının son sayfasını yere öteki arkadaşlarının yanına bırakırken Martin Ruth'un yargısını bekledi. Ruth konuşmayı geciktirdi ve sonunda düşüncesinin hoyratlığını sözcüklerle belirtmekte duraksayarak kesik kesik konuştu. Bunların güzel olduğunu düşünüyorum, çok güzel dedi. Ama onları satamazsın değil mi? Ne demek istediğimi anlıyorsun dedi neredeyse yalvarıcısını. Bu yazdıkların pratik değil. Bir şey var. Bunlarla yaşamını kazanmanı önlüyor. Ve lütfen sevgilim beni yanlış anlama. Bu şiirleri benim için yazmandan dolayı gururlandım. Kıvanç duydum falan. Ama bizim evliliğimiz olanlarla olası değil. Görmüyor musun Martin? Benim para göz olduğumu düşünme. Benim sıkıntısını çektiğim şey aşk. Geleceğimiz düşüncesi. Birbirimizi sevdiğimizi öğrendiğimizden bu yana koca bir yıl geçti ve bizim evlilik günümüz eskisinden daha yakın değil. Evliliğimizden söz ettiğim için beni iffetsiz sanma ama gerçekten her şeyimizin tehlikede olduğunu yüreğimde duyuyorum. Eğer yazmaya bu kadar bağlıysan neden bir gazetede iş bulmuyorsun? En azından bir süre için. Bu benim üslubumu bozardı diye cevapladı Martin alçak tek düze bir sesle. Üslup için nasıl çalışmış olduğum hakkında bir fikrin yok. Ama o küçük öyküler diye tartıştı Ruth. Onları adi yazı diyorsun. Onlardan birçok yazdın. Onlar senin üslubunu bozmadı mı? Hayır, o farklı bir durum. Küçük öyküler üslup uygulamayla geçen uzun bir günün sonunda yer alıyor. Ama bir muhabirin işi onun yaşamının en önemli şeyidir ve sabahtan geceye dek yapılan iş bütünüyle adidir. Ve bir muhabirin yaşamı bir fırıldak gibidir. Ne geçmişi ne geleceği olan anlık bir yaşamdır. Ve kuşkusuz röportör üslubu dışında herhangi bir üslup düşüncesi yoktur. Bu da kuşkusuz ki yazın değildir. Şimdi üslubun tam bir biçim alırken, kristalleşirken bir muhabir olmak yazınsal bir intihar olurdu. Gene de her kısa öykü, öykünün her sözcüğü kendime olan saygıma ve güzelliğe olan saygıma bir aykırılıktır. Sana söylüyorum, bu hasta edici bir şey. Ben bu günahla suçluyum ve onların pazarlaması başarısız olduğu zaman elbiselerim reyine gitse bile ben gizlice mutlu oluyorum. Ama aşk döngüsünü yazmamın sevinci, en soylu biçimiyle yaratma sevinci, bu her şeyi ödeştiriyor. Martin, Ruth'un yaratma sevinciyle ilgili duygulara karşı duyarsız olduğunu bilmiyordu. Evet, Ruth o deyimi kullanıyordu. Onun üzerine okumuştu. Edebiyat fakültesindeki mezuniyet sürecinde onun üzerinde çalışmıştı. Ama Ruth yaratıcı değildi. Özgün değildi. Kültürün ondaki tüm görünümü başkalarının sazını çalmaktan başka bir şey değildi. Senin deniz deliklerini değiştirmende yayıncı aklı olamaz mı? Ruth sordu. Unutma ki bir yayıncı yeteneklerini kanıtlamış olmalı. Yoksa yayıncı olamazdı. Bu söylediğin yerleşmiş fikirlerdeki ısrarına aynı çizgide diyerek karşılık verdi Martin. Yayıncı milletine olan kızgınlığı artmış olarak. Olan yalnızca doğru değil ama olabileceklerin en iyisidir. Bir şeyin varlığı onun var olmaya uygunluğunun yeterli bir doğrulamasıdır. Dikkat et, ortalama bir insanın bilinçsizce inandığı gibi yalnızca şimdiki koşullarda değil ama tüm koşullarda var olmak. Onları böyle bir saçmaya inandıran kuşkusuz onların cahilliğidir. Onların Weininger'in tanımladığı henidikal düşünme sürecinden aşağı yukarı farksız olan cahillikleri. Onlar yalnız düşündüklerini düşünürler ve bu düşüncesiz yaratıklar pek az gerçekten düşünen insanın yaşayışları üzerinde söz sahibidirler. Ruth'un düzeyinin üzerinde konuştuğunun bilincine yenilerek sustu. Bu Weininger'in kim olduğunu bilmediğimden eminim, Ruth karşılık verdi. Ve öylesine korkunç bir biçimde genel konuşuyorsun ki seni izlemiyorum. Benim sözünü ettiğim yayıncıların nitelikleriydi. Ve sana söyleyeyim diye sözünü kestim artık. Yayıncıların %99'unun baş nitelikleri başarısızlıktır. Onlar yazılı olarak başarısız olmuşlardır. Sanma ki onlar sıkıcı masa çalışmasını, tirajın ve idare müdürlerinin esiri olmayı yazma zevkine yeğlemişlerdir. Onlar yazmayı denemişler ve başarısız olmuşlardır. İşte Allah'ın belası zıtlık tam burada. Yazında başarıya giden bütün kapılar yazında başarısız olmuş bu bekçi köpekleri tarafından korunur. Yayıncılar, yayıncı vekilleri, yayıncı yardımcıları, bunların çoğu ve dergiler, kitap yayıncıları için el yazmalarını okuyanlar, bunların çoğu hemen hemen hepsi yazmak istemiş olan ve başarısız olmuş olan adamlardır. Ve gene de onlar yeryüzündeki yaratıkların bu işe en uygun olmayanları, neyin yayına girip neyin yayına girmeyeceğine karar veren yaratıkların ta kendisidir. Onlar özgün olmadıkları kanıtlanmış olanlar, tanrısal ateşten yoksunluklarını göstermiş olan onlar, özgürlüğü ve dehayı yargılamaya oturmuşlardır. Ve ondan sonra eleştirmenler, tam öyle, bir sürü daha başarısız gelir. Onların düş görmediklerini ve şiir ve roman yazmayı denemediklerini söyleme. Çünkü onlar denemiş ve başarısız olmuşlardır. Hey, ortalama eleştirmen balık yağından daha fazla mide bulandırıcıdır. Ama sen benim eleştirmenler ve eleştirmen olduğunu iddia edilenler üzerine görüşümü biliyorsun. Büyük eleştirmenler var ama onlar kuyruklu yıldızlar kadar enderdir. Eğer bir yazar olarak başarısız olursam yayıncılık mesleği için uygunluğumu kanıtlamış olurum. Her durumda bana ekmek var. Rut'un kafası işlekti ve sevgilisinin görüşlerini onaylamaması onun konuşmasında bulduğu bir çelişkiyle desteklendi. Ama Martin, eğer böyle olacaksa, eğer bütün kapılar öylesine inandırıcı biçimde göstermiş olduğun gibi kapalıysa, büyük yazarların herhangi birinin çıkmış olması nasıl mümkün oldu? Onlar olanaksızı gerçekleştirerek çıktılar, diye cevapladı. Onlar karşı çıkanları yakıp kül edecek kadar alev alev muhteşem yapıtlar verdiler. Onlar birebir kendilerine karşı olan bir iddiayı kazanarak mucize yoluyla geldiler. Onlar geldiler çünkü onlar Carlyle'ın savaş yaralarıyla dolu alt edilemez devleriydiler ve işte benim yapmak zorunda olduğumda bu olanaksızı elde etmeliyim. Ama eğer başarılı olmazsan beni düşünmelisin Martin. Eğer başarısız olursam. Bir an sanki söylemiş olduğu şey düşünülemezmiş gibi Ruth'u süzdü. Sonra gözleri zeka ile ışıldadı. Eğer başarısız olursam bir yayıncı olurum ve sen bir yayıncının karısı olursun. Martin'in şakacılığına Ruth kaşlarını çattı. Martin'e onu kollarına aldırtan ve kaş çatısını öperek giderten çok sevimli, güzel bir kaş çatışı. Hadi artık yeter diye zorladı Ruth. Bir irade çabasıyla kendini onun gücünün çekiciliğinden kurtararak. Babamla ve annemle konuştum. Daha önce hiç kendimi onlara karşı böyle ileri sürmemiştim. Beni dinlemelerini söyledim. Onlara karşı olan görevlerimin hiç farkında değil gibiydim. Biliyorsun, onlar sana karşı ama ben sana olan kararlı aşkımı tekrar tekrar söyleyerek onları inandırdım ve sonunda babam eğer istersen onun bürosunda hemen işe başlamanı razı oldu. Ve sonra kendiliğinden başlangıçta evlenebilmemiz ve bir yerde küçük bir ev alabilmemiz için yeterli ödemeyi sana yapacağını söyledi. Ki bu onun için çok iyi bir davranıştı, değil mi? Martin yüreğinde umutsuzluğun donuk acısı bir sigara sarmak için tütün ve kağıt arandı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve Ruth konuşmasını sürdürdü. Bu seni incitmesin ama açık sözlülükle söyleyeyim ki senin radikal görüşlerinden hoşlanmıyor ve senin tembel olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz ben senin tembel olmadığını biliyorum. Senin çok fazla çalıştığını biliyorum Martin. Ne kadar çok olduğunu o bile bilemez diye düşündü Martin. Peki hala o zaman dedi. Görüşlerime sen ne dersin? Onların o kadar radikal olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Ruth'un gözlerine baktı ve cevabı bekledi. Ben onların evet çok düzen bozucu olduğunu düşünüyorum diye cevapladı. Sorun onun için cevaplanmıştı ve Şam'ın griliğiyle öylesine bunalmıştı ki işe girmesi için Ruth'un yapmış olduğu deneme niteliğindeki öneriyi unuttu. Ve Ruth cesaret edebildiği kadar ileriye gitmiş olarak sorunu yeniden gündeme getireceği zamanı kadar cevabın beklemesine istekliydi. Çok beklemesi gerekmedi. Martin'in ona söyleyeceği bir kendi sorusu vardı. Martin, onun kendisine sadakatinin derecesinden emin olmak istiyordu ve bir hafta içinde ikisi de cevaplandı. Güneş'in utancını ona okuyarak Martin bunu hızlandırdı. ''Neden bir muhabir olmuyorsun?'' Ruth sordu o bitirdiği zaman. ''Yazmayı böylesine seviyorsun ve eminim başarılı olurdun. Gazetecilikte yükselebilir ve kendine bir isim yaparsın. Birçok büyük muhabirler var. Ücretleri yüksek ve çalışma alanları bütün dünya. Her yere gönderiliyorlar. Stanley gibi Afrika'nın ortasına ya da Papa ile görüşme yapmaya yahut bilinmeyen tipleri keşfetmeye.'' O zaman benim denememi beğenmedin dedi Martin karşılık verdi. Benim yazında değil gazetecilikte şansım olduğuna inanıyorsun. Hayır hayır çok sevdim onu güzel okunuyor ama korkarım senin okurların düzeyinde değil. En azından benimkinin üzerinde kulağa güzel geliyor ama ben anlamıyorum onu. Senin bilimsel deyimlerin beni aşıyor. Sen bir aşırılıkçısın. Biliyorsun sevgilim ve sana anlaşılır olabilen bir şey geriye kalanlarımıza anlaşılır olmayabiliyor. Felsefi deyimlerin seni rahatsız ettiğini sanıyorum oldu Martin'in tüm söyleyebildiği. Daha yeni okumuş olduğu, sahip olduğu en olgun düşüncelerin etkisiyle alev alevdi ve Ruth'un yargısı onu sersemletti. Ne kadar güçsüz yazılmış olursa olsun diye ısrar etti. Bunun içinde hiçbir şey görmüyor musun? Fikir olarak demek istiyorum. Ruth başını iki yana salladı. Hayır, hayır, okumuş olduğum her şeyden öylesine farklı ki ben Materlink'i okudum ve onu anladım. Onun mistikliğini, onu mu anladın diye parladı Martin. Evet, ama ona saldırı olması gereken bu seninkini anlamıyorum. Kuşkusuz özgünlük bakımından. Martin arkasından konuşma gelmeyen sabırsız bir jestle onu durdurdu. Ansızın onun konuştuğunu ve bir süredir konuşmakta olduğunun ayrımına varmıştı. Ne de olsa senin yazıların senin için bir oyuncaktır diyordu. Kesinlikle onlarla yeterince uzun bir süre oynadın. Artık yaşamı ciddiye almanın zamanıdır Martin. Şimdiye kadar yalnızca kendininkini yaşadın. Benim işe girmemi istiyorsun diye sordu. Evet, babam önermişti. Bütün bunları anlıyorum diye kesti. Ama benim bilmek istediğim bana olan inancını kaybedip etmediğindir. Ruth sessizce onun eline bastırdı, gözleri donuktu. Yazılarına inancımı sevgilim diye kabul etti, yarı fısıldayarak. Birçok şeyimi okudun, Martin kabaca devam etti. Onlar için ne düşünüyorsun? Bütün umutsuz mu? Diğer adamların yapıtlarıyla kıyaslanınca nasıl? Ama onlar kendilerinkini satıyorlar ve sen satmıyorsun. Bu benim sorunumun cevabı değil. Yazının hiç de benim için olmadığını mı düşünüyorsun? O zaman cevap vereceğim. Bunu yapmak için Ruth kendini çelikleştirdi. Senin yazmak için yaratılmış olduğuna inanmıyorum. Beni bağışla sevgilim. Bunu söylemeye beni sen zorladın. Ve biliyorsun yazının üzerine ben senden daha çok şey biliyorum. Evet, sen edebiyat fakültesi mezunusun dedi düşünceli bir biçimde. Bilmen gerek. Ama daha söylenecek şeyler var diye sürdürdü. İkisi için de acılı olan bir duraklamadan sonra. İçimde ne olduğunu biliyorum. Kimse onu benim kadar iyi bilemez. Biliyorum, başaracağım. Yükselmekten alıkonulmayacağım. Şiirde, romanda, denemede söyleyeceklerimle alev alev yanıyorum. Yine de buna inanç göstermeni senden istemiyorum. Senden ne bana ne de yazdıklarıma inanç istemiyorum. Senden istediğim beni sevmen ve sevgiye inanman. Bir yıl önce 2 yıl istemiştim. Bu yıllardan birisi daha geçecek ve şerefim üzerine, ruhum üzerine inanıyorum ki o yıl bitmeden önce başarmış olacağım. Çok önceleri bana yazarlıkta çıraklık dönemini geçirmem gerektiğini söylediğini hatırlarsın. Evet, o dönemi geçirdim. Onu çok sıkı çalışarak geçirdim. Onu iç içe geçirerek kısalttım. Sonunda beni bekleyen sen olduğun için hiçbir zaman görevden kaçmadım. Biliyor musun, sükunetle uyumanın ne olduğunu unuttum. Uykumu doyasıya uyumak ve uykuya doyup doğal bir biçimde uyanmanın ne olduğunu birkaç milyon yıl önce bilirdim. Şimdi her zaman çalar saatle uyanıyorum. Erken ya da geç yattığımı göre zili ayarlayabiliyorum. Bu ve lambayı söndürmek benim için çok bilinçli hareketlerim. Uyku sersemliği duyunca okuduğum ağır kitabı hafif biriyle değiştiriyorum. Ve onun üzerinde uyuklamaya başlayınca uykuyu uzaklaştırmak için yumruklarımla başıma vuruyorum. Bir yerde uyumaktan korkan bir adam okumuştum.